Ayrım 87.
Sayfa 678. Pencereye koşup pancuru açtı. Çılgın bir öfkeyle bağırdı kardeşine. Alyoşa, bana bir daha gelme demiştim. Kısaca söyle, ne istiyorsun? Duydun mu, kısa söyleyeceksin. Alyoşa dışarıdan, bir saat önce Smerdyakov kendini asmış dedi. Gel kapıyı açayım. İvan Alyoşa'ya kapıyı açmaya gitti. 10. Bunu o söyledi. Alyoşa içeri girince bir saat kadar önce Maria Kondratyevna'nın soluk soluğa ona geldiğini, Smerdyakov'un intihar ettiği haberini verdiğini söyledi. Semaveri kaldırmak için odasına girdiğimde bir de baktım ki duvardaki çiviye asılı duruyor. Alyoşa'nın polise haber verdin mi sorusuna, hiç kimseye bir şey söylemedim, doğru size koştum diye karşılık vermiş. Kızın deli gibi olduğunu, tir tir titrediğini söylüyordu Alyoşa. Kalkıp onunla küçük ahşap eve gitmiş hemen. Smerdyakov hala asılı duruyormuş orada. Masanın üzerinde küçük bir kağıt varmış. Kendi isteğimle kıyıyorum canıma, bunda hiç kimsenin suçu yoktur. Alyoşa kağıdı olduğu yere bırakmış, doğru emniyet müdürüne koşmuş, her şeyi anlatmış. Ağabeyinin yüzüne dikkatli dikkatli bakarak, oradan da sana koştum diye bitirdi sözünü. Konuşurken İvan'ın yüzündeki bir anlatım pek garibine gitmiş olacak, gözlerini hiç ayırmamıştı ondan. Birden, abi dedi, çok hastasın galiba. Bakıyorsun ama söylediklerimi anlamıyorsun sanki. İvan Alyoşa'nın söylediğini duymamış gibi dalgın, geldiğin iyi oldu Alyoşa diye mırıldandı. Onun intihar ettiğinden haberim vardı zaten. Kim söyledi? Kimin söylediğini bilmiyorum ama haberim vardı. Gerçekten haberim var mıydı acaba? Evet, o söylemişti bunu bana. Demin söyledi. İvan odanın ortasında ayakta duruyor. Hep öyle dalgın, önüne bakarak konuşuyordu. Alyoşa elinde olmadan çevresine bakındı. Kimdir o dediğin diye sordu. Kaçtı. İvan başını kaldırıp sessizce gülümsedi. Senden, senin gibi bir güvercinden korktu. Bir meleksin sen. Dimitri senin için melek diyor. Melek. Yedi kanatlı meleklerin gök gürültüsünü andıran sevinç çığlıkları. Yedi kanatlı melek nasıl bir şeydir acaba? Belki de bütün bir takım yıldız. Kim bilir, takım yıldızlar da birer kimyasal moleküldür belki. Aslan ve Güneş adında bir takım yıldız var mı biliyor musun? Alyoşa ürkmüştü. Otursana abi dedi. Yalvarırım otur şu kanepeye. Hastasın, uzan şöyle, ha işte şöyle. Başına ıslak havlu koyayım ister misin? Belki rahatlarsın biraz. Şuradaki sandalyenin üzerindeki havluyu ver, demin oraya fırlatmıştım onu. Burada havlu falan yok. Sen rahatsız olma, nerede olduğunu biliyorum. Alyoşa odanın öte ucundaki tuvalet masasının üzerinde hiç kullanılmamış temiz bir havlu buldu. İvan tuhaf tuhaf bakıyordu havluya. Bir anda aklı başına gelmişti sanki. Ayağa fırladı. Dur, bir saat önce bu havluyu oradan almış, ıslatmıştım. Başıma koymuş, sonra da buraya atmıştım. Kuru mu? Başka havlum yoktu. Başına mı koydun? Evet, başıma koyup odanın içinde dolaştım, bir saat oluyor. Mumlar bu kadar nasıl yanmış? Saat kaç? 12'ye geliyor. İvan birden, hayır, hayır, hayır diye bağırdı. Düş değildi bu. Buradaydı, şurada, şu kanepede oturuyordu. Sen pencereyi vururken bardağı attım ona. İşte şunu. Dur biraz. Önce uyuyordum ama uyku değildi bu. Eskiden de oluyordu böyle uyuduğum. Alyoşa, bu sıralar uykuya hiç benzemeyen uykularım oluyor. Yürüyor, konuşuyor, görüyorum. Ama uykumda oluyor bütün bunlar. Ama şurada oturuyordu, şu kanepede. Çok aptal bir şey Alyoşa, öyle aptal ki. İvan birden gülümsedi, odanın içinde dolaşmaya başladı. Alyoşa gene üzgün, kimdir aptal olan diye sordu. Kimden söz ediyorsun abi? Şeytandan, bir türlü bırakmıyor peşimi. İki hatta üç kez geldi. Parlak kanatlı, göz kamaştırıcı bir baş şeytan olmadığına kızıyormuşum sözde. Ama baş şeytan falan değildir, yalan söylüyor. Kendini öyle tanıtmak istiyor. Basit, adi, önemsiz bir şeytan olabilir. Hamama gidiyormuş. Üzerindekileri çıkarsan, Danimarka köpeklerininki gibi bir arşın boyunda, iğrenç, boz bir kuyruğu olduğunu görürsün. Alyosha, üşümüşsündür. Kar yağıyor dışarıda, çay ister misin? Ne, soğumuş mu semaver? C'est un pas maître, un chien dehors. Dipnot, böyle bir havada köpeği bile bırakmazlar sokakta. Alyosha hemen lavaboya koştu, havluyu ıslattı. Ivan'ı yeniden oturmaya razı etti. Islak havluyu başına sardı. Kendi de yanına oturdu. Ivan gene başladı. Pek konuşkan olmuştu. Lise için ne söylemiştin bana? Hoşlanıyorum ondan. O anda kötü bir söz ettim. Yalandı o dediğim. Hoşlanıyorum liseden. Yarın Katya için korkuyorum. En çok onun için korkuyorum. Geleceği endişelendiriyor beni. Yarın beni silkip atacak, ayağının altında çiğneyecek. Mitya'yı kıskançlığımdan mahvettiğimi sanıyor. Evet, böyle düşünüyor. Oysa hiç de öyle değil. Yarın yargılama var, idam sehpası değil. Hayır, asmayacağım kendimi. Hayatıma kendi isteğimle hiçbir zaman son vermeyeceğimi biliyor musun Alyosha? Bu alçaklığımdan mı ileri geliyor dersin? Ödlek değilimdir. Yaşamak tutkusundan olsa gerek. Smerdyakov'un kendini astığını nereden bildim? Evet, o söyledi bunu bana. Burada birisinin oturduğunu kesin biliyor musun? Köşedeki şu kanepedeydi. Sen olsan kovardın onu. Kovdun da. Sen gelir gelmez toz oldu. Yüzüne bayılıyorum senin Alyosha. Haberin var mıydı bundan? O benim Alyosha, ben. İçimdeki aşağılık, iğrenç, çirkin, ne varsa hepsi odur. Evet, romantiyim. Kaçmamış onun gözünden. Oysa iftiradır bu. Son derece budaladır ama yararlanmasını biliyor bundan. Çok kurnazdır, hayvani bir kurnazlığı var. Beni neyle deliye çevirebileceğini biliyor. Ona inandığımı söyleyerek saçmalarını dinlemek zorunda bıraktı beni. Çocuk gibi yuttu bu numarayı. Öte yandan söylediklerinin çoğu gerçek. Kendi kendime dünyada söylemezdim bunları. Ivan son derece ciddi, sır verir bir tavırla ekledi. Bak Alyosha, bir şey söyleyeyim mi sana? Onun ben olmayıp gerçekten var olmasını çok isterdim. Alyosha ağabeyine acıyarak baktı. Çok acı çektirmiş sana. Alay etti benimle. Hem biliyor musun, pek ustaca bir alaydı bu, pek ustaca. Vicdan, nedir ki vicdan? Ben kendim yapıyorum onu. Niçin acı çekiyorum? Alışkanlığımdan. Kişioğlunun 7000 yıldır benimsediği bir alışkanlıktır bu. Bu alışkanlığı bırakınca her birimiz birer tanrı olacağız. O söylüyordu bunu, o. Alyosha dikkatle ağabeyinin yüzüne bakıyordu, elinde olmayarak. Sen söylemedin değil mi, sen söylemedin diye bağırdı. Bırak onu şimdi, çıkar at kafandan. Lanetlediğin her şeyi bir daha dönmemek üzere götürsün kendisiyle. Uğradığı hakaret aklına geldikçe ürperiyordu Ivan. Evet ama çok kötü ruhludur. Alay etti benimle. Öyle küstah bir tavrı vardı ki. Ama iftira etti bana. Söylediklerinin çoğu iftiraydı. Gözümün içine baka baka yalan söylüyordu. Ah, erdem adına bir kahramanlık yapmaya, babanı senin etkinle uşağın öldürdüğünü söylemeye gideceksin. Alyosha birden kesti sözünü. Böyle söyleme abi, sen öldürmedin onu. Doğru değildir bu. O söylüyor bunu, o söylüyor. Biliyor gerçeği. Erdem adına bir kahramanlık yapacaksın. Oysa erdeme inandığın yok. Tepemi attıran, bana acı çektiren bu işte. Kuşkulu olmam da bu yüzden. Benim için bana söylüyor bunu. Alyosha üzgün. Sensin bunu söyleyen, o değil. Hastasın hem, sayıklıyorsun. Kendi kendine acı çektiriyorsun. Hayır hayır, ne söylediğinin farkında. Gururundan gidip her şeyi söyleyeceksin diyor. Katil benim diyeceksin. Ne diye korkuyorsun? Yalan söylüyorsun. Korkun da, düşüncen de umurumda değil. Benim için söylüyor bunu. Hemen arkasından da ekliyor. Biliyor musun, seni övmelerini istiyorsun. Suçlu, katil ama ne soylu duyguları var. Abini kurtarmak için suçunu itiraf etti. Yalandı bu Alyosha. Ivan'ın gözleri birden parlamıştı. İğrenç insanların beni övmelerini istemem. Yalandı bu Alyosha, yemin ederim yalan söylüyordu. Böyle konuşunca bardağı suratına fırlattım. Alyosha, abi kendine gel, sus artık diye yalvarıyordu. İvan onu dinlemeden sürdürüyordu konuşmasını. Evet, insana acı vermekte pek usta, acıma duygusu da yok. Niçin geleceği her zaman içime doğuyordu? İster gururundan, ister başka bir şeyinden git ama kabul et ki Smerdyakov'un suçlu olduğunun anlaşılacağına, Sibirya'ya sürüleceğine, Mitya'yı serbest bırakacaklarına, seni de bazılarının manen suçlu bulup, düşün bir kez böyle söylerken pis pis güldü, bazılarının ise öveceklerine umudun vardı. Ama Smerdyakov öldü, astı kendini. Şimdi mahkemede kim inanır sana? Evet, gideceksin. Ne olursa olsun gideceksin. Kararını verdin çünkü. Ne diye gideceksin şimdi? Korkunç bir şey bu Alyosha. Böyle sorulara dayanamıyorum. Kim cesaret edebilir bunu bana sormaya? Alyosha dehşet içinde ama Ivan'ı yatıştırabileceğini hala umuyormuş gibi kesti sözünü. Abi, Smerdyakov'un öldüğünü ben gelmeden önce nasıl söylemiş olabilir sana? Hiç kimsenin haberi yoktu bundan. Aradan pek kısa bir zaman geçmişti. İvan kuşkuya hiç yer bırakmayan bir tavırla, "O söyledi," dedi. "Doğrusunu istersen hep bundan söz etti. Erdem'e sen inansaydın bari. Varsın inanmasınlar bana, giderim ben de. Oysa Fyodor Pavlovich gibi sen de bir domuzsun. Erdem'le ne gerek? Kendini feda etmen hiçbir işe yaramayacak olduktan sonra niçin gideceksin oraya? Çünkü niçin gittiğini kendin de bilmiyorsun. Ah, niçin gittiğini bilsen neler vermezdin. Karar vermiş gibisin değil mi? Hayır, vermedin daha kararını. Bütün gece oturup gitsem mi gitmesem mi diye düşüneceksin. Ama gideceksin sonunda. Bunu sen de biliyorsun. Ne olursa olsun, kararın artık senin elinde olmadığının farkındasın. Gitmemeye cesaret edemeyeceğin için gideceksin. Niçin cesaret edemediğini de var kendin bul. Al sana bir bilmece. Sonra da kalkıp gitti. Sen gelir gelmez kayboldu. Korkak dedi bana Alyosha. Le Monde de Lenin. Dipnot, bilmecenin yanıtı. Benim korkak olduğumdur. Gökleri fetheden başka kartallardır. Bunu da o söyledi, bunu da. Smerdyakov da söylemişti aynı şeyi. Öldürmeli onu. Katya hor görüyor beni. Bir aydır farkındayım. Lisede başlayacak. Seni övmelerini istediğin için gidiyorsun. Yalandır bu, yalan. Sen de hor görüyorsun beni Alyosha. Gene nefret ediyorum senden. Canavardan da, canavardan da nefret ediyorum. Kurtarmak istemiyorum onu. Varsın çürüsün sürgünde. Kaside söylemeye başlamış. Ah, yarın gidip karşılarına dikilip yüzlerine tüküreceğim. Çılgın gibi ayağa fırladı, başındaki havluyu çekip aldı, bir yana attı, gene odanın içinde dolaşmaya başladı. Alyosha'nın aklında onun deminki sözleri vardı. Bu sıralar uykuya hiç benzemeyen uykularım oluyor. Yürüyor, konuşuyorum, görüyorum ama uykumda oluyor bütün bunlar. Şimdi de aynı durumdaydı sanki. Alyosha yanından ayrılmıyordu. Koşup doktoru çağırmayı düşündü bir an ama vazgeçti. Ağabeyini yalnız bırakmaktan korkuyordu. Onu bırakacağı kimse de yoktu. Biraz sonra yavaş yavaş kaybetmeye başladı kendini İvan. Durmadan konuşuyordu ama söyledikleri anlamsız, karmakarışık şeylerdi. Sözcükleri bile düzgün söyleyemiyordu. Birden sallandı olduğu yerde. Ama Alyosha zamanında tuttu onu. İvan kardeşinin onu karyolaya götürmesine karşı koymadı. Alyosha gelişi güzel soydu onu, yatırdı. Kendi de iki saat oturdu başucunda. Hasta derin bir uykuya dalmıştı. Hiç kıpırdamıyor, yavaş yavaş düzenli soluk alıyordu. Alyosha bir yastık aldı, soyunmadan kanepeye uzandı. Uykuya dalmadan önce Mitya ile Ivan için dua etti. Ivan'ın hastalığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Gurur dolu kararı vicdan azabından olsa gerek. İnanmadığı Tanrı ve gerçek bir türlü baş eğmek istemeyen yüreğini yenmişti sonunda. Alyosha yattığı yerde şöyle geçiriyordu içinden. Evet, Smerdyakov öldükten sonra hiç kimse inanmaz Ivan'a. Ama gene de gidip anlatacak her şeyi. Alyosha kendi kendine gülümsedi. Tanrı'nın dediği olacaktır. Ya gerçeğin ışığında yeniden döner hayata ya da inanmadığı şeylere hizmet ettiği için kendinden, herkesten nefret ederek mahvolur gider. Alyosha bir kez daha dua etti Ivan için. 12. Kitap Adli Hata 1. Uğursuz Gün. Anlattığım olaylardan sonra ertesi gün saat 10'da bölge mahkeme salonunda Dimitri Karamazov'un yargılanmasına başlandı. Önce şunu önemli belirteyim ki, duruşmada olayları değil tam olarak sırasıyla bile anlatacak güçte olmadığımı biliyorum. Her şeyi anımsayıp gerektiği gibi yazacak olsam bir kitap hem de kocaman bir kitap dolar sanıyorum. Bu bakımdan yalnızca beni pek ilgilendiren, şaşırtan, özellikle anımsadığım şeyleri anlatacağım için okuyucularımdan özür dilerim. İkinci derecede şeyleri en önemli sanmış, en gerekli olayları da atlamış olabilirim. Ama gene de özür dilememin yersiz olduğu kanısındayım. Elimden geleni yapacağım, okuyucularım da hak verirler. Duruşma salonuna girmeden önce beni o gün pek şaşırtan bir olaydan söz edeceğim. Hem yalnız beni değil, sonra anlaşıldığı gibi herkesi şaşırtmıştı bu. Durum şuydu. Bu davanın çok kimseyi ilgilendirdiğini, duruşma gününün dört gözle beklendiğini, iki aydır kentte yalnız bundan söz edildiğini herkes biliyordu. Bu davanın Rusya'nın her yerinde büyük bir ilgi uyandırdığı da biliniyordu. Ama gene de davanın, duruşma günü anlaşıldığı gibi, yurdun her yanında böylesine sinir bozucu bir heyecan yarattığı hiç kimsenin aklına gelmemişti. O gün yalnız bizim ilden değil, Rusya'nın öteki kentlerinden, hatta Moskova'dan, Petersburg'dan konuklar doldurmuştu kentimizi. Bunların çoğu hukukçuydu. Birkaç ünlü kişi, sürüyle de kadın vardı aralarında. Bütün davetiyeler kapışılmıştı. En gözde erkek konuklar için yargıçlar masasının arkasında yer ayrılmıştı. O güne dek hiç görülmemiş bir şey yapılmış, oraya bir sıra koltuk yerleştirilmişti. Gerek bizden gerek dışarıdan gelen bayanlar da hayli çoktu. Sanıyorum dinleyicilerin yarısından az değildi kadınlar. Yalnız konuk hukukçuların sayısı o denli kabarıktı ki, davetiyeler önceden dağıtıldığı için hukukçulara aceleyle salonun sonunda, sıraların bitiminde parmaklıklı bir yer çevrilirken ben de salondaydım. Yer olsun diye oradaki sandalyeler dışarı çıkarıldığı için konuklar ayakta omuz omuza izlediler duruşmayı. Bu kadarına da razıydılar. Balkondaki bazı bayanlar, özellikle dışarıdan gelenler, son derece süslenmişti. Ama çoğu süsü falan unutmuştu. Sinirli, tedirgin bir merak içinde oldukları yüzlerinden belliydi. Bu dinleyici kalabalığının sözünü etmek zorunda olduğum en göze çarpan özelliği, sonra birçok olayların da belli ettiği gibi, kadınların hemen hepsinin, hiç değilse büyük bir çoğunluğunun, Mitya'dan onun suçsuz olduğu kararı verilmesinden yana olmasıydı. Bunun başlıca nedeni belki de sanığın kadın kalplerini yakmaktaki ünüydü. İki rakip kadının da duruşmaya geleceği biliniyordu. Onlardan birini, Katerina Ivanovna'yı herkes pek merak ediyordu. Onunla ilgili birçok olağanüstü olaydan söz ediliyordu. Cinayet işlediği halde Mitya'ya olan tutkusu üzerine inanılmaz öyküler dolaşıyordu ağızdan ağza. Özellikle onun gururundan, kentimizde hiç kimseyle görüşmüyordu denebilir. Yüksek sosyeteyle olan ilişkilerinden söz ediliyordu. Çardan, Mitya ile birlikte Sibirya'ya gitmesi, maden ocaklarında onunla evlenmesi için izin isteyeceği söyleniyordu. Katerina Ivanovna'nın rakibesi Grushenka da heyecanla bekleniyordu. Biri soylu, mağrur bir genç kız, öteki bir aşüfte olan iki rakibenin mahkemede karşı karşıya gelmesi pek merak ediliyordu. Ne var ki, kentimizin kadınları Grushenka'yı Katerina Ivanovna'dan çok tanıyorlardı. Onu Fyodor Pavlovich ile zavallı oğlunu mahveden kadını, kadınlarımız daha önce de görmüştü. Hepsi de böyle hiçbir özelliği olmayan, hatta çirkin, avamdan bir kızı, baba oğlun böylesine sevmesine şaşıyorlardı. Kısacası çok şey söyleniyordu. Kentimizde Mitya yüzünden birkaç ailede oldukça ciddi kavgalar olduğunu kesinlikle biliyorum. Birkaç kadın bu konudaki görüş ayrılıkları yüzünden kocalarıyla kavga ettiği için bu kadınların kocaları duruşma salonuna geldiklerinde sanığa kızmak bir yana ondan nefret bile ediyorlardı. Zaten erkekler kadınların aksine sanığın ağır bir cezaya çarptırılmasından yanaydılar. Sert, asık yüzler çarpıyordu göze. Çoğunluğunsa öfkeli olduğu belliydi. Mitya'nın kentimizde bulunduğu sürece bunlardan birçoğunun kalbini incitmiş olmasının da etkisi vardı bunda elbette. Doğrusu dinleyicilerin bazıları neşeliydi. Mitya'nın ne olacağını umursadıkları yoktu. Davanın ahlak yönünden çok, günümüzün hukuku yönüyle ilgilenen hukukçular dışında herkes duruşmanın sonucunu merak ediyordu. Erkeklerin çoğu da sanığa ağır bir ceza verilmesinden yanaydı. Ünlü Fetyukovic'in gelmesi herkesi heyecanlandırmıştı. Onun ne üstün yetenekli bir avukat olduğunu Rusya'da bilmeyen yoktu. Önemli cinayet davaları için taşraya ilk çıkışı değildi bu. Onun savunmasından sonra bu davalar Rusya'nın her yerinde duyulur, uzun süre belleklerde kalırdı. Kentimizin savcısıyla mahkeme başkanı üzerine de birkaç şey anlatılıyordu.